Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Ekim 2021 günlerden cuma, haftayı bir haftayı daha tamamlıyoruz bugün. Dünyadan haberleri aktaracağım sizlere bugün önümüzdeki yarım saat içerisinde. Gündem oldukça yoğun hakikaten. Dünya haberlerinin notlarını çıkarttım bütün gün boyunca sizler için. Covid notlarım olacak elbette ama tabii küresel çapta bilek güreşinin kızıştığının işaretini veren pek çok gelişme var, pek çok toplantı ve mesaj var. Birleşmiş Milletler üyesi 43 ülke Çin'le ilgili Sincan bölgesinde Uygurlarla ilgili bir açıklama, ortak çağrıya imza attı. Çin hükümeti bu çağrıya sert tepki gösterdi. Küba'nın dahil olduğu bir 63 ülkenin de karşı açıklaması var. Joe Biden Amerikan Başkanı Çin-Tayvan meselesi üzerinden gerilimi tırmandıracak açıklamalar yaptı. Ona da Çinlilerin tepkisi var. Türkiye'nin bölgesinde ise dikkatler NATO Savunma Bakanları toplantısında Brüksel'de yapıldı. Bugün ikinci günü toplantının, dün de aktarmıştım elimdeki bilgileri. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları var. NATO'nun işte yapay zeka stratejisi geliştirmek için yatırım yapması gibi hususlar var tabii. Ama asıl dikkat çekici olanı Stoltenberg'in açıklamalarına da yansıyan Karadeniz bölgesinde ve Rusya'yı çevreleme bağlamında NATO'nun yeni hamleleri, hatta işte yeni master planı. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor Karadeniz'de söz konusu olduğu için. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilişkilerin soğuk savaş düzeyine inmediği, daha da beter bir düzeye indiği saptaması varken NATO ile Rusya arasında diyalogta en son kopmuş idi. 1 Kasım'dan itibaren NATO Rusya'daki diyalog ofisini ortadan kaldırılacak, çalışmayacak. Aynı zamanda Rusya'nın da NATO ile NATO çerçevesinde karargahın bulunduğu Brüksel'deki ofisi de kapatılıyor zaten. Bir casusluk suçlaması fırtına kopartmıştı. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım sizlere. Valdai Tartışma Kulübü toplantıları devam ediyor. Bugün dördüncü günü. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkat çekici açıklamaları vardı. Pek çok başlık var. NATO ile ilişkiler, Rusya'nın ilişkileri, Ukrayna meselesi, Karadeniz, enerji krizi Avrupa'da, Taliban meselesi, Taliban'ın yarattığı Orta Asya'da istikrarsızlaştırma, Rusya'nın küresel duruşuna dair pek çok mesajı, hatta iç siyasette daha sosyal demokrat bir yönelim, dünyanın bir medeniyet krizi yaşadığı gibi saptamalar eşliğinde oldu Rusya Devlet Başkanı'nın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür saptaması ile ilgili de değerlendirmesi vardı. Son birkaç gündür de Rusya'dan bu yönde değerlendirmeler gelmişti. Genel anlamda Rusya'nın pozisyonunu tekrarladığını söyleyebiliriz. Birazdan aktaracağım. NATO toplantısı, Valdai Tartışma Kulübü, AB zirvesi. Dün bir kısmını aktardım. 2 günlük Avrupa Birliği zirvesi. Dün daha çok Polonya ile yaşanan hukuk krizi, Polonya'nın kendi yasalarının AB yasalarından üstün olduğu yönündeki tavrı fırtına koparttı. Avrupa Birliği içerisinde Macaristan Polonya ile birlikte tavır alıyor. Bu krizde büyük tartışmalar var. Polonya'ya yaptırım getirecekler mi tartışmaları? Tabii Avrupa Birliği'nin gündeminde bugün göç konuşulacak. Enerji krizi var. Avrupa Birliği vatandaşlarına yüksek enerji fiyatları da yansıyor. Merkel'in son zirvesi, Avrupa Birliği'nden de notlarım olacak sizlere. Bugün programın ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'a bağlanacağız. Özellikle NATO ve Karadeniz merkezli değerlendirmelerini alacağız. Tabii sadece bu NATO zirvesi söz konusu değil. Aynı zamanda son dönemde, bu hafta da çok değerlendirme aldım. Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistan'ın son dönemde Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliğini derinleştirmesi, Türkiye'nin biraz böyle bir arada derede kalma durumları söz konusu ya da öyle mi? Kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Özellikle NATO Savunma Bakanları toplantısının açıklanan hedefleri ve sonuçlarıyla birlikte. Başka başlıklar da var, Orta Doğu'dan aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama başlamadan yine frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Eğer tıklar ve izlerseniz çok mutlu oluruz. Like ederseniz ekstradan mutlu oluruz diyelim ve başlayalım. Evet, COVID notlarım bugün biraz daha zayıf. Halbuki her gün hatırlatıyorum, vaka sayılarında yeniden bir artış var. Kış ayları kuzey yarık kürede. Dünya Sağlık Örgütü bu sefer sağlık çalışanlarının bu krizdeki durumlarına atıf yapan açıklamalar yaptı. Korunmalarını vurgulayan açıklamalar yaptı. Salgının yayılma hızının çok düşmediği ama tabii aşılamayla ölümlerin biraz daha düştüğü bir ortamda Covid'de yuvarlanıp gidiyoruz. Türkiye açısından yine 28-30 binlerde vaka sayıları devam ediyor. 28.465 dün Sağlık Bakanlığı açıkladı. 198 yine can kaybı var. Aşılamaya rağmen Sağlık Bakanı son günlerde hep gençlere sesleniyor. Bunu biliyoruz. Efendim, Covid dünyasından dün gündemin yoğunluğundan aktarmamıştım ama özellikle Squid Game filmiyle hepimiz Kore'yi konuşuyoruz, Güney Kore'yi konuşuyoruz. İşte o dizi de ünlü, Netflix'in dizisi Squid Game'deki kıyafetleri giyen işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için greve giderek açıklamalar yaptılar. Son derece çarpıcı. Günümüz dünya koşullarında önümüzdeki haftada bakmaya çalışacağız. Enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış, pandemiden çıkış pek çok ülke için sancılı. Dolayısıyla bunun emek tabanından da alametleri her yerde grevlerle kendisini gösteriyor. Protestolarla, grevlerle kendisini gösteriyor. Bu Güney Kore'den işçilerin Squid Game ile bunu yapması dikkat çekici oldu. Bir yandan da dünya tabii iklim değişikliğini tartışıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişiklik Konferansı yaklaşıyor. 31 Ekim'de başlayacak, 12 Kasım'a kadar devam edecek. İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak. Pek çok lider de bir araya geliyor ama katılmayanlar var tabii. Çin lideri, Rusya lideri katılmayacak anladığımız kadarıyla. Brezilya, Meksika, Güney Afrika liderleri ve Japonya Başbakanı da yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek, Joe Biden'la görüşmesi var. Britanya Kraliçesi de zirveye katılacakmış bu arada. Avrupa Birliği liderleri burada olacak. Öncesinde Amerika Birleşik Devletleri istihbarat raporu çıktı iklim değişikliği ile ilgili. Genelde başka ulusal güvenlik tehditlerine odaklanır Amerikan istihbaratı ama bu sefer iklim değişikliğinin küresel güvenliği de tehdit eden yanlarına vurgu yapan çok dikkat çekici bir rapor. Bir ilk niteliğinde diyebiliriz. Hakikaten de içeriği itibariyle de hepimizi ilgilendiriyor. Dünya barışı üzerine de düşündüğümüz zaman. Ulusal istihbarat tahmini bağlamında ilk niteliği taşıyor. 2040'a kadar iklim değişikliği meselesinin dünyanın dört bir yanında güvenlik meselesine etkileri ele alınmış raporda. Tabii en başta anlaşmazlıklar artacak. Fütüristik jeomühendislik teknolojilerinin kullanımı nedeniyle riskler çıkacak. Ülkeler ekonomilerini korumak durumunda kalacaklar. Avantajlı konuma düşmek isteyecekler doğal olarak. Bazı ülkelerin ihracat gelirleri enerjiye dayanıyor. Dolayısıyla fosil yakıtlarla ilgili tartışmalar olacak. Tehlikeli bir rekabet ve istikrarsızlık olabilir diye de vurgulamışlar. Enerji, gıda, su ve sağlığın risk altında olacağı 11 ülkede tanımlamışlar. Bunlar 5'i Güney ve Doğu Asya'da, Afganistan, Burma, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore veriliyor. 4'ü Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde, Guatemala, Haiti, Honduras ve Nikaragua. Irak var, Kolombiya var. Böyle ülkeleri anmışlar. Sığınmacı akını tabii Amerika'ya da baskı olacak. Daha da var zaten baskı ama artacak deniyor. Tabii Kuzey Kutbu küresel iklim değişikliğiyle, buzulların erimesiyle oradan açılacak yeni rotalarında yine tansiyonu yükselteceği vurgulanmış Amerika'nın. Oldukça realist denebilecek bir rapor bu. Başka yerler de var. Suya erişim meselesinde Asya'da, Pakistan, Hindistan, Mekong Deltası gibi bölgelerde. Sonuçta eğer çığır aşan teknolojiler kullanılabilirse doğru düzgün bu kriz hali atlatılabilir gibi de çok iyimser tahminler var. Doğrusu valla ben bu kapitalist, emperyalist sistemde kasvetli bir gelecekten kurtuluş bu bağlamda, iklim değişikliğinde katkılarıyla çok da kurtuluş göremiyorum. Çözüm başka yerlerde aramak lazım herhalde. Dikkat çekici bu raporu da aktarmak istedim size. Amerika'da tabii enflasyonist bir ortam, orada da enerji fiyatları yüksek. Bir de tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanıyor tıpkı Britanya gibi. Tabii Amerika çok büyük bir ülke, çeşitli farklı yerler var. Joe Biden bu konuda CNN'in ünlü sunucusu Anderson Cooper'ın karşısına geçmiş. Pek çok konuda açıklamaları var. Küresel bağlamda olanları, Çin'le ilişkilerde özellikle birazdan aktaracağım ama özellikle Amerika için ulusal muhafız güçlerini tedarik sorununu çözmek üzere sevk edebileceğini söylemiş kendisi. Fiyatlar yüksek Amerika'da, fiyatlarda düşüş olacak demiş. Tır şoförlerinin sayısını arttırmaktan bahsetmiş. Enflasyon uzun süre devam etmez demiş. Çok iyimser konuşmuş işin doğrusu. Çin'e Tayvan mesajı var. Birazdan aktaracağım. Amerika'da da çünkü çok ciddi sıkıntılar var. Texas ve Missouri güney eyaletleri özellikle Biden yönetimini dava ediyorlar. Biden göreve ilk geldiğinde yaptığı ilk iş, ilk kararnamesi Trump'ın Amerika'nın güneyindeki duvarının fonlarını durdurmak olmuştu. Ama tabii sığınmacı akını durmadı. Şimdi bu eyaletler yönetimi dava etmeye girişmiş durumdalar. Evet. Afganistan'a hep konuşup duruyoruz. Taliban Türkiye'yi ziyaret etti. Moskova'da Afganistan toplantısı yapıldı. Çağrılar yapıldı. Birleşmiş Milletler bir Afganistan'a ekonomik yardım fonu, güven fonu tesis etmiş. Kalkınma programı Cenevre ofisinden açıklamayı yapmışlar. İstikrar vurgusu herkes yapıyor. Nasıl olacak bilmiyoruz ama yoksulluk artıyor. Gıda güvensizliği var. Dolayısıyla 2022'nin başına kadar Afgan halkının %97'sinin yoksulluk sınırının altında kalabilir. Uyarıları yapılmış bu fon kurulurken böyle bir fon kurulurken bu uyarılar eşliğinde kurulmuş durumda. Evet, Birleşmiş Milletler'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülkenin bir ortak açıklaması, ortak bildirisi var. Çin hükümetine, Çin devletine Sincan Uygur özel bölgesinde Uygurların haklarıyla ilgili bir çağrı yapılıyor. İşkence yapıldığı iddia ediliyor. Zorla kısırlaştırma iddiası var. Gözaltında kaybetme iddiası var. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü vurgusu. Fransa okumuş bu bildiriyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği ile bağımsız gözlemcilerin bölgeye gidişine izin verilmesi talebini de dile getirmiş. Çin çok sert bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın siyasi amaçlı bir dezenformasyon olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Sözcüsü Wen Wenbin yaptı açıklamayı. Çin'i karalamayı amaçlıyorlar. İnsan hakları bahanesiyle iç işlerine müdahale etmeye çalışıyorlar dedi. Bir de tabii bu 43 ülkeye karşıt pozisyonda Küba'nın 63 ülke desteğiyle yaptığı bir açıklama oldu. Bunu da anımsatmış kendisi. Özellikle bu açıklamada insan hakları sorunlarının samimiyetle ele alınması, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlı kalınması vurgusu yer alıyor. Tabii Çin, Sincan Uygur özel bölgesindeki sosyalist kalkınma yolunun dünyanın diğer batılı ülkeleri tarafından kabul edilmek istenmediğinden hareketle bu açıklamaları yapıyor. Pamuk endüstrisi için çok önde gelen bir yer haline geldi ve Çinliler özel olarak da bölgenin kalkınmasına çalıştıklarını söylüyorlar. Ama tabii Uygur İslamcı hareketi oradaki bu sosyalist kalkınmanın parçası da çok olmak istemiyor gibi gözüküyor. Oradan tabii insan hakları meseleleri Amerikan yönetiminin de etkisiyle bu boyutlarda tartışılıyor. Soykırım iddiaları eşliğinde tartışılıyor. Çinliler de bu iddiaları gülünç diye nitelendirmişlerdi. Joe Biden CNN'de demin andığım programda uluslararası küresel başlıklarla ilgili de soruları yanıtladı. En başta tabii rakip Çin'le ilgili gelişmeler. Özellikle Çin Tayvan'a saldırırsa ne olur? Tabii Çin Tayvan'ı kendi parçası görüyor. Milliyetçi Çin, Çin'de devrim olduğu dönemde kurulmuş Tayvan Adası'nda. Amerika'nın da bu konuda aslında bugüne kadar biraz stratejik muğlaklık politikası. Bir yandan Tayvan'ı destekliyorlar ama bir yandan da tek Çin politikasına bağlı bir çizgi izliyorlar 1980'lerden bu yana. Şimdi bu sorulunca Çin Tayvan'la birleşmeyi mutlaka sağlanacağını vurguluyor Çin liderliği. Joe Biden Tayvan'ı savunacaklarını söyledi. Güçlü bir dille de ifade etti. Bir yandan da Çin'in askeri gelişimi, hipersonik füze denemeleri sorulunca endişelenmeye gerek yok. Çünkü Çin de Rusya da dünyanın geri kalanı da tarihin en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu biliyor diye bir açıklama yapmış Amerikan Başkanı. Eğer saldırırsa Tayvan'a Çin ne yaparız deyince de taahhüdümüz bulunuyor. Tayvan'ı savunuruz vurgusu yapmış. Çin'e geri adım atmayacağımızı Çin'in anlamasını sağlamak istiyorum diye de bir vurgusu var. Tabii hemen Beyaz Saray'a ne oluyor? Amerika'nın Tayvan politikası değişiyor mu diye sormuşlar. Hayır, değişmiyor diye de bir yanıt vermişler. Yani öyle hani ıslık çalarak başka bir yürüme diyelim, başka bir davranma, açıklamalarla eylemler çok uygun değil. Çin'in açıklamaları var. Amerika'ya Tayvan'ı savaşa sürüklemeden vazgeçme ikazı yaptı Çin'in daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler'deki Zhang Yun. Tayvan'daki gerilim meselesi tabii Amerika'nın Tayvan özel güçlerinin eğitimini sağladığı yolunda pek çok haberde çıkmıştı Amerikan medyasında, Wall Street Journal'da. Tatbikatlarla da bölgedeki gerilimin hızlandığını biliyoruz. AUKUS, tabii onu da almak lazım. Amerikan yönetiminin Avustralya ve Britanya ile birlikte sadece Avustralya'ya nükleer güçle çalışan denizaltı sağlamak değil tabii. Nerede dolaşacak o denizaltılar? O bölgede, Çin'in bölgesinde, Asya Pasifik'te, Amerika'nın Hint Pasifik dediği bölgede dolaşacağı için. Rusya'dan bu konuda açıklama gelmiş. AUKUS benzeri böyle stratejik ittifakların bölgede reaksiyonlara yol açacağını, hayırlı olmayacağını dile getiren, istikrarı sağlamayacağını dile getiren bir açıklama. Amerikan bu arada ordusu, donanması ve Pentagon'da yeni bir açıklama yapmış. Meğer ses hızından 5 kat daha hızlı hareket eden hipersonik silahlarla ilgili Amerikalılar da 3 deneme yapmışlar. Başarılı olmuş bu denemeler, 3 testte. Özel firmalar üzerinden Çin'in de Ağustos ayında böyle bir deneme yaptığını iddia etmişti. Financial Times, Çinliler yalanlamışlardı. Hayır, bu bir uzay aracı, füze denemesi değil demişlerdi efendim. Evet, bu Asya'daki gerilim. Tabii Avrupa'da, Türkiye'nin daha yakınındaki bölgedeki gerilim de NATO etrafında dönüyor. NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de 2 günü, bugün 2. gün tamamlanıyor. Jens Stoltenberg, Genel Sekreter, görüşülen konuları özetleyen açıklamalar yaptı. Bugün sonunda da açıklama gelecek tabii ki ama dünden itibaren devamlı açıklamalar yapılıyor. İttifak, NATO ittifakı yapay zeka stratejisi geliştirecekmiş efendim. Yıkıcı teknolojiler üzerinde çalışan yenilikçi girişimlere 1 milyar euro yatırım yapacak NATO. İnovasyon fonu kuruluyor. Teknoloji ve yeteneği arttırma hedefli bir de Diana isimli yeni bir girişim. Savunma inovasyon hızlandırıcısı. Kısa adı Diana diyeceğim. Bunu açıkladı ilk günün sonunda. Avrupa Birliği NATO ilişkileri, özellikle bu AUKUS dediğim yeni pakt, Fransa'nın Avustralya'daki denizaltı ihalesinden olmasına yol açmıştı. Biraz öfke yarattı ve hani ABD'den bağımsız bir Avrupa ordusu, özerkliği, tartışmaları, tabii çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Pek çok uzman çok da ciddiye almadı bu olamaz diye. Stoltenberg bu konuda bir bildiriye hazırlandıklarını söylemiş. Ortak bildiri hazırlığı varmış. Ama tabii açık bir biçimde güzel özellik olabilir ama NATO'nun kopyalanmasına yönelik, hani Avrupalıları aslında bırakmayız bir tarafa diyorlar. Yani Avrupalılar derken onlar da Avrupa'nın yöneticileri de bundan çok farklı düşünmüyor olsalar gerek. Şimdi tabii Rusya'yla bir gerilim kaynıyor burada, özellikle Karadeniz bölgesinde. Amerikan Savunma Bakanı Brüksel'deki toplantıya gitmeden önce Gürcistan, Ukrayna ve Romanya'yı ziyaret etmiş ve Karadeniz'le ilgili çok sert mesajlar vermişti. Rusya lideri de birazdan aktaracağım Valdai Kulübü toplantısında. Özellikle Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için tehdit olduğunu söylemişti Rusya. Tabii 90'larda NATO genişlemeyeceğiz deyip de sonra 30 yıl boyunca habire genişleyince bir çevreleme stratejisi olarak algılanıyor bu. Stoltenberg tabii endişelenmesine gerek yok Rusya'da gibi. Biraz ironik konuşmuş aslına bakarsanız. Üçüncü ülkeler söz sahibi değil, bunu biz kendimiz karar veririz demiş. NATO'nun 30 yıllık genişlemesinin Avrupa çapında barış ve istikrara katkı yaptığını iddia etmiş. Bu da enteresan hakikaten. Yani son 30 yılda Avrupa'nın göbeği kan gölüne döndü. Ülkeleri parçalama, Yugoslavya'yı parçalama girişiminden nasıl bir barış ve istikrardan bahsettiğini çok anlayamadım ben. Ama özetle Rusya'ya demiş ki, Ukrayna'ya demiş oluyor ki, Ukrayna'yı alırız istersek üye olarak, siz de veto edemezsiniz demiş. Türkiye meselesi de var. S-400 meselesi ve savunma sanayinde Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri var tabii ki. Onu da çok eleştirel bir tavır aldığı söylenebilir. S-400'lerin savunma tedarikleri önce şey diye başlıyor. Yani ulusal karardır bu diyor. Yani Türkiye isterse alabilir. Ama yani bizim için önemli olan birlikte çalışılabilir olması. Bu sisteme entegre edemeyiz biz sisteme demiş. Yani S-400'leri entegre edebileceğimiz bir şey değil. Bizim mesajımız bu. Ama çabalarımız devam ediyor vurgusu yapmış. Şimdi tabii NATO Savunma Bakanları toplantısında birazdan Profesör Hasan Ünal'la da konuşacağız. Karadeniz'e odaklı bir master planın onayı söz konusu. Baltık ve Karadeniz'de nükleer silahlar, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve uzaydan vuruşları içerebilecek eş zamanlı saldırılara hazırlanma. Kim kime saldırıyor? Ben kafam karıştı doğrusu. Hakikaten Avrupa Atlantik bölgesinde caydırıcılık ve savunma kavramı ile stratejik uygulaması planı. Dijital teknolojiler falan aslında bunun içine giriyorlar. İttifakın daha iyi modernize edilmiş bir takım planlarla güçlendirilmesi diye sundu. Temel amaç bir yandan hani Çin'e, Amerikalılar Asya'da Çin'i caydırıyorlar. NATO ile de bir şekilde Rusya'yı caydırmak olarak konulmuş gibi gözüküyor. Türkiye de bu planı onaylamış durumda. Rusya'nın çok cephede saldırı potansiyeline karşı diye de bir şeyin altını çiziyorlar. Reuters'a konuşan kaynaklar yani Rusya'nın kimseye saldıracağı yok demişler. Ama işte bir takım silah sistemleri gelecek. Sen adamları çevrelersen o da silah sistemi geliştirecek tabii diye bir akıl yürütülmüyor tabii bu arada. Yani aslında saldırmaz ama silah sistemi niye geliştiriyor diye soruyorsun. NATO'nun 30 yıllık genişlemesi çok barışçı bir atmosfer yarattı tabii. Alman Savunma Bakanı, Britanya Savunma Bakanı bu konuda NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda ve Rusya karşıtı söylemlerle ilgili pek çok açıklama yapmışlar. Tabii en başta gelen vurguları da ay Karadeniz'de bizim pek bir gücümüz yok. Bunu güçlendirmemiz lazım. Yani NATO Karadeniz'e girmeyince Karadeniz tabii daha barış içerisinde bir yer olabiliyor. Bu konuda Türkiye çok önemli bir ülke. Birazdan Hasan Ünal'a da NATO'nun bu yeni master planında soracağız, değerlendirmesini alacağız ama Amerikan yönetiminin son dönemde Karadeniz'in güvenliği Amerika'nın ulusal çıkarıdır diye bir saptama yaptığını, bu Gürcistan, Ukrayna ve Romanya turunda ben size aktarmıştım. Avrupa'ya Stoltenberg yeni füze, nükleer füze falan konuşlandırmayacağız demişler. Afganistan ayağında ise NATO, yani biz Afganistan'ı dilediğimiz zaman vururuz diyor. Stoltenberg böyle dile getirmiş. Uzaktan vurulabilir terör grupları şeklinde. Yani kendi değerlendirmeleri nasıl olacaksa Afganistan'ın çok çabuk teskin olmayacağı bir iklim yaratılacağını anlayabiliyoruz bu bağlamda. Efendim Brüksel'de Hulusi Akar da Türkiye'yi temsilen tabii NATO üyesi olarak bulundu. Bu vesileyle kısa bir görüşme yapmış Amerikan Dış Savunma Bakanı Lloyd Austin'le. Türkiye açısından önemli olan tabii F-35 programından çıkartılmış olması, 1.4 milyar dolar para ödendi. O paranın karşılığında bir F-16 alma durumu var, bir türlü netleşemiyor bu. Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'la da bir araya gelmiş ve Ankara'ya zaten istişareler devam ediyor NATO kolaylaştırıcılığında. Ankara daveti de olmuş. Evet, NATO bunları yaparken Vladimir Putin de Valdai Kulübü'nde pek çok başlığı değerlendirdi, soruları yanıtladı. Özellikle NATO ile diyaloğu kesme kararının çevreleme stratejisiyle alakalı olduğunu dile getirdi. 1 Kasım'dan itibaren sadece Brüksel Elçiliği üzerinden irtibat kurulacak. Bu konuda Putin'e geçmeden önce Rusya Dışişleri'nin NATO'nun bu Savunma Bakanları toplantısında yaptığı açıklamaların ilişkilerin soğuk savaş falan değil, daha da beter olduğunu ortaya koyduğu açıklamasını dile getirmek lazım. Maria Zaharova söylemiş bunu. Hatta demiş ki yani bu koşullarda yani birlikte çalışmak imkansız ve anlamsız demiş. Fiilen diyaloğu gömmüşler. Stoltenberg bir yandan da diyalogdan bahsediyor ama yani neden bahsediyor? Blok olarak bu genel sekreterin bu kişilerle ne konuşulabilir ki? Belki bazı sorular yöneltilebilir diye vurgulamış tavırlarını efendim Ukrayna üzerinden çok üzerlerine geldiğini açıkça dile getiriyorlar. Evet, Putin'e geçelim. Valdai Tartışma Kulübü toplantılarında Putin dünyada 10 yıldır bir medeniyet krizi yaşandığını söylemiş. İnsanların yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi olduğu saptaması yapmış. Enteresan bir takım vurguları var. Devrimlerin krizden çıkış yolu değil, krizi derinleştiren bir yol. Aslında burada devrimi ani değişim olarak algılamak lazım. 89-90'lı yılların başındaki Sovyetler Birliği'nin çöküşü de böylesine bir ani sarsılıştı. Bunu kastediyor kendisi. Çin'le ittifak konusunda NATO gibi bir müttefiklik ilişkileri olmadığını söylemiş. Dostluk ilişkimiz var demiş ama bir askeri birliğimiz yok. Askeri ittifak kurma niyetimiz de yok Çin'le diyerek çok açık konuşmuş. Bu konudaki iddiaların asılsız olduğunu söylemiş. Vladimir Putin sonra mevcut kapitalizm modelini kastediyor. Devlet piyasa meselesi Çin deneyimi dikkat çekici demiş. Çok önemli bu. Komünist Partisi'nin Çin'in rolü sayesinde piyasa kurumlarını etkin bir biçimde çalıştırmayı başardılar. Hazır reçeteler yok, bakmak lazım demiş ama biraz daha sosyal devlet inşasının altını çizen bir açıklama. Sosyal devlet inşa etmeliyiz diye de vurgu yapmış. Dikkat çekici hakikaten. Değerlerin korunması önemli burada. Evet, küresel başlıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak son dönemde dünya beşten büyüktür, dünya beşten büyüktür, dünya beşten büyüktür diyor ya, o konuda kendisine sorulmuş. Katılıyor musunuz denilince hayır demiş. Kestirmeden direkt hayır demiş. Tabii sadece böyle kalmıyor. Bu konu Soçi'de, Erdoğan Soçi'yi ziyaret ettiğinde de konuşulmuş, öyle aktarıyor kendisi. Fikirleri ele aldık. Ya neden söylediğini anlıyoruz ama hani Türkiye'nin de Güvenlik Konseyi üyesi olabileceğini düşünüyor kendisi ama yani bunun pek bir imkanı yok demiş açıkçası. Hindistan, Güney Afrika gibi daha gelişmekte olan güçlü ülkeler var. Ama onların da BM Güvenlik Konseyi'nde İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan ülkelerin, Nazizm'le asıl savaşı vermiş ülkelerin veto haklarını değiştirmemesi gerektiğini söylemiş. Aksi takdirde Birleşmiş Milletler dediğimiz şey işte bu Valdai Kulübü gibi bir tartışma ortamına döner. Yani bu olmaz, ölür BM demiş. Ama tabii ki 15 üyesi var Güvenlik Konseyi'nin. 5'i daim veto hakkına sahip daimi üyeler. Kalan 10'u ise geçici üyeler. Onlar değişiyor belli dönemlerde. Onun genişletilmesinin ve reformunun tartışılabileceğini dile getirmiş. Evet, Taliban'la ilgili Afganistan'da aslında Afganistan'ın IŞİD gibi güçlerle biz neler olup bittiğini biliyoruz Afganistan'da demiş Putin. Ama işte Taliban bu radikal unsurlardan kurtulmaya çalışıyor. Yardım yapmak lazım. Normalleşme sağlamak için asıl sorumluları da bunların zaten 20 yıl boyunca orayı işgal eden NATO ülkeleri demiş. Etkileyeceği coğrafyada bizim coğrafya, Tacikistan, Özbekistan, Sovyetler Birliği'nin geçmişte parçası olan, bağımsız devletler topluluğunun parçası olan ülkeleri kastetmiş efendim. Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkartılması için BM Güvenlik Konseyi kararı gerektiğini ve bu kararın alınmasına doğru gidildiğini söylemiş. Avrupa enerji piyasalarındaki yükselişi de değerlendirmiş. Avrupa Komisyonu'nun kendi uygulamalarının para politikalarında aslında neoliberalizmin sonucu bu demiş özetle. Avrupa'daki durumunda parlak olmadığını dile getirmiş. Rusya'nın doğalgazı sağladığını Avrupa'ya dile getirmiş. Avrupa Birliği için kuyruğunu buz deliğine sokan kurt masalını, Rusların böyle bir masalı varmış, onu anlatmış. Kendiniz ettiniz, kendiniz buluyorsunuz demeye getirmiş. Evet, demin dediğim gibi Ukrayna, NATO'nun Ukrayna'daki, yani artık iş Ukrayna'nın NATO üyeliğini aştı. NATO'nun Ukrayna'daki askeri varlığının bir tehdit oluşturduğunu Rusya için dile getirmiş efendim. Evet, başka başlıklar da var ama en temellerini ben size aktarmış oldum. Rus askeri uzmanlar bu arada Ukrayna'nın NATO üyeliğinin en başta Türkiye'yi zor duruma sokacağını Karadeniz bölgesinde vurgulamışlar. Tabii Boğazlar'da çok önemli. Avrupa Birliği Brüksel Zirvesi dünkü toplantıda Polonya ile kriz çıktı. Polonya Polexit'ten, Brexit gibi Polexit'ten bile bahsediyor. Başbakanı Avrupa Birliği'nin kendilerine şantaj yaptığını dile getirmiş. Macaristan Başbakanı Viktor Orban destek vermiş AB anlaşmasına atıfla. Fakat tabii aynı zamanda Avrupa kanadı Polonya'nın Anayasa Mahkemesi'nin kendi hukuk sistemleri, hukuklarının Avrupa Birliği hukukundan üstün olduğu yolundaki değerlendirmesinden çok memnuniyetsiz. AB anlaşmasının 7. maddesine atıfla bir takım fonların kullanımı dair olmak üzere Polonya'ya yaptırımlar gündemde. Merkel'in son toplantısı, Avrupa Birliği zirvesi, o da biraz ara bulmaya çalışmıştı. Ve Avrupalıların işleri başlarından aşkın. Göçmen krizini bugün konuşuyorlar. Enerji meselesinde gaz ve elektrik piyasalarının incelenmesi talebini komisyon tarafından dile getirmişler. Fiyatlar çok yüksek hakikaten. Sübvansiyona gidiyor pek çok Avrupa ülkesi. Fiyatlarda %12'leri, %15'leri bulan artışlar söz konusu. Evet, Türkiye bu arada. Gri listede artık OPEC'e bağlı mali eylem görev gücü Türkiye'yi gri listeye, yani izleme listesine almış durumda. Bu tabii ki kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OPEC çerçevesinde kurulmuş bir örgüt. Türkiye 1991 senesinde bu örgüte katılmıştı. İşte bu bağlamda merkezde Paris'te kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla bağlantılı bu konuda eksiklikler yüzünden Türkiye'nin gri listeye alındığı açıklaması var. Tabii Maliye Bakanlığı hayal kırıklığını dile getiren, hak edilmeyen bir sonuç diye de bir açıklaması var ama sonuçları tabii Türkiye açısından kritik. IŞİD, El-Kaide gibi terör örgütlerinin mali finansmanı için bir takım açıklar saptandığı anlaşılıyor ya da açıklar olduğu düşünüldüğü anlaşılıyor. Bu gri liste yakından izlemeye sebebiyet verecek. Yabancı yatırımcı çekmekte zorlanıyor Türkiye. Daha da zorlanacak. Sıcak para akışlarına ihtiyacı olan bir ülke. Hatta para çıkışı artabilir diye de uzmanlar uyarıyorlar efendim. Dışişleri Bakanı Tanju Bilgiç'in F-35'ler başta olmak üzere, Suriye dahil olmak üzere Osman Kavala vakası, 10 ABD dahil 10 büyükelçinin yaptığı açıklama. Bununla ilgili bakanlıkta bilgilendirme toplantısında mesajları vardı. En öne çıkan, dikkatimi çekenler benim, Amerika ile F-35'ler alınamasa bile verilen parayla onun karşılığı F-16 alımı ve güncellenmesi eldeki F-16'ların tartışmalarının devam ettiğini, görüşmelerinin devam ettiğini dile getirmesi. Ya programa geri döneceğiz F-35 programından ya da bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler diye bir ifade kullanmış efendim kendisi. Evet, süremiz, vaktimiz azalıyor. Arkadaşlar, Hasan Hoca'yı, Profesör Hasan Ünal'ı ararsanız bu arada ben birkaç başlık daha aktaracağım Orta Doğu'dan. AB raporuna da sert çıkmış ama çok kayda değer bir şey görmüyorum. Türkiye'nin Suriye'de gerekli adımları atacağı terör saldırıları karşısında Suriye yönetiminin İdlib'in Ariha ilçesine yönelik topçu saldırılarında sivillerin öldüğünü söylemiş. El-Kaide de üyesi de öldürmüştü Suriye. Üstelik Şam'daki terör saldırısından sonra Suriye kendi topraklarındaki El-Kaide'ye yönelik bir saldırı düzenlemişti. Onu anımsatalım. Efendim, evet, Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ağırlıyor. İlk yüz yüze görüşmesi bu arada gerçekleşmiş. Dikkat çekici vurgular var. Putin demiş ki, bildiğiniz üzere Suriye Devleti'ni yeniden inşa etmek, güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili sorunlu konular az değil demiş. Tabii İsrail sürekli olarak Suriye topraklarını vuruyor. İsrail de bunu İran varlığıyla gerekçelendiriyor. Putin, Suriye'de özellikle terörle mücadelede örtüşen noktalar var demiş Rusya ile İsrail arasında. Bu da dikkat çekici hakikaten. Evet, ve son olarak Hasan Hoca'ya dönmeden önce İsrail'in Finans Bakanı aşırı milliyetçi Avigdor Lieberman'ın da İran'la İsrail'in çatışmasının an meselesi olduğu yolunda açıklamaları olduğunu size aktarmış olayım efendim. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
Ben teşekkür ediyorum. Hocam bir ay olmuş sizinle konuşmayalı, yoğun bir ay oldu küresel meselelerde. Amerikan yönetiminin geldiğimiz noktada NATO içerisinde bir işleri kızıştıran hamlelerine şu anda tanıklık ediyoruz. İki gündür Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı bu toplantılara. Bugün itibariyle özellikle Genel Sekreter yani Stoltenberg'in bir takım açıklamalarını okuyoruz. Toplantıda neler tartışıldı, görüşüldü diye. Bu vesileyle tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Amerikan Savunma Bakanı Austin'le kısa bir görüşmesi oldu. Son dönemde tabii bu Yunanistan'la Amerika'nın savunma işbirliğini derinleştirmesini tartışıyoruz. Hakeza Yunanistan'ın Fransa'yla. Böyle çok sıcak bir gündem var bu cephede. Ama tabii NATO toplantısının ilk çıkan sonuçları, Stoltenberg'in aktardığı sonuçları, NATO'nun Rusya'ya karşı işi sertleştirmek ve Karadeniz vurgulu bir master plan hazırladığı, plan hazırladığı yolunda. Çok kritik değil mi? Türkiye biraz sessiz izliyor gibi bu gelişmeleri. Bu kadar sorunlu bir resim varken ortada. NATO toplantısında verilen mesajları nasıl değerlendirmek lazım bu bağlamda diye sorarak başlayayım.
Valla şimdi bu toplantıya ne kadar büyük bir ehemmiyet atfetmek lazım emin değilim. Hmm. Yani buradan kararlara da. Şimdi burada Karadeniz vurgusu tamam ama bu daha evvelden hep var olan bir şeydi. Sanki hı hı. onların devamı gibi. Rusya'nın füze tehdidinden bahsediyor. Bu da NATO ülkeleri açısından sürekli var olan ve konuşulan bir konu. Buna karşı hı hı. özel de bir şey yapmayacaklarını söylüyor. Yani karaya atılan füzelerden yerleştirmeyeceklerini, konvansiyonel kabiliyetlerini artıracaklarını anlatıyor NATO. Ve 5. nesil savaş uçaklarından vesaireden bahsediyor bu çerçevede. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde sanki böyle Rusya'ya karşı yeni ve böyle Rusya'yı bir anda nasıl diyeyim karşı hamleler karşı hamleler ortaya koymakta zorlayan bir tavır sergilediğini söylemek zor.
Hocam bir master plandan bahsediyorlar. Caydırıcılık ve savunma stratejik uygulama planı diye vurguluyorlar. Özellikle Baltık evet. ve Karadeniz bölgesi bu bağlamda aynı zamanda. Bir de tabii Lloyd Austin'in öncesinde Gürcistan, Ukrayna ve Romanya turu vardı. Karadeniz bizim ulusal güvenlik önceliğimiz dedi Amerikalılar açısından. Hemen arkasından da toplantı geldi bu bağlamda sordum aslında.
Yani şöyle, bunu Rusya Kırım'daki referandum ve Rusya'ya katılmasıyla birlikte başlayan krizin devamı çerçevesinde düşünmek lazım. O tarihten itibaren, hatta ondan önce, ta Putin'in 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda dikkat çektiği vurgular, Ukrayna ve Gürcistan NATO'ya alınmaması gerektiği yöndeki uyarılar, eğer bunlara uyulmazsa bu konuda Rusya'nın silah kullanmaktan çekinmeyeceğine dair yaptığı uyarılar, hepsi bunlarla bu çerçevede değerlendirirsek, o tarihlerden itibaren NATO'nun, sorarsanız, bir kısmını kopyala yapıştır şeklinde yaptığı planlamalar, açıklamalar vesaire var. O devam edip gidiyor. NATO ülkeleri arasında artan oranda bir gruplaşmalar, hatta birbirlerini rahatsız eden girişimler vesaire olmakla birlikte, şu an itibariyle hiçbir NATO üyesi gidip de öbürü aleyhine NATO'da hayır ben şunu kabul etmiyorum demiyor. Ve benim tahminim, bu şöyle bir süre daha gidecek çok kutuplu dünyada. Yani işte NATO üyesi bütün ülkeler bir araya gelecekler. NATO'nun bir gündemi olacak. Bugün bu gündem giderek yani realiteyle kopukluklar arz etmeye de başlayabilir. O gündeme bütün NATO ülkeleri çoğu zaman evet harika falan filan diyerek hep NATO'nun ne kadar önemli ve ittifakın ne kadar büyük işler yaptığını ifade eden konuşmalar yapacaklar. Ama aynı salonun bir başka köşesinde de birkaç NATO üyesi burada, birkaç NATO üyesi orada, birbirlerinin de aleyhine olabilecek tarzda ekonomik, askeri, siyasi birçok girişimin içinde olacaklar gibi geliyor. Evet. Bu açıdan baktığım zaman, yani burada işte Rusya'nın füze sistemleri, evet tamam, ama yani bu
neden Rusya füze sistemi geliştirmek zorunda kalıyor sorusunu tabii Moskova'dan da çevreleme var diye yanıtlıyorlar. Ama tabii Stoltenberg'de 30 yıl genişledik, Avrupa'ya istikrar geldi diye formüle ediyor. Böyle biraz tuhaf bir resim var.
Vallahi şimdi bu Batı'nın istikrar algısıyla mesela Amerika'da Orta Doğu'ya istikrar götürüyordu, demokratikleştiriyordu ülkeleri filan. Dolayısıyla bu ifadeler, bunların karşılığı olan alandaki gelişmeler çoğu zaman aynı olmuyor. Dolayısıyla burada da evet istikrar geldi filan, ama aynı zamanda gelmedi. Yani neden gelmedi derseniz, mesela NATO genişlemeseydi belki Rusya'nın bu denli askeri karşılıklar veren bir şekilde yeniden gelişine şahit olunmayacaktı. Yani Rusya bir kuşatılmış ve nasıl diyeyim, bir üzerine gelen tehdit ve tehlike karşısında karşılık verme psikolojisine girdi ve sert karşılıklarda veriyor. Bunu hem silah teknolojisinde veriyor, hem politik olarak veriyor, her alanlarda veriyor. Öte yandan NATO içinde Rusya konusunda çok yani işte bu deminki söylediğimi belki tekrar etmiş olacağım ama belki örneğiyle ortaya çıkacak. Mesela NATO üyesi ülkelerin hepsi aynı anda NATO toplantılarında Rusya konusunda bunları söylüyorlar. Ama bunların bir politikaya nasıl dönüştürüleceğine ilişkin tartışma ve görüşmeler başladığında veya Amerika'nın geçen Nisan ayında başlattığı Ukrayna krizi örneğinde olduğu gibi iş pratiğe geldiğinde NATO ülkeleri arasında çok ciddi çaylıklar olduğunu görüyoruz. Örneğin NATO'ya sonradan katılan Doğu Avrupa ülkeleri Amerika'nın peşine takılıp gerekirse neredeyse Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kışkırtarak askeri bir krize sebep olacak derecede niyetli, istekli görünürken Avrupa Birliği büyük ülkeleri işte Fransa, Almanya o kadar istekli görünmüyorlar. Mesela bu da dikkat çekiyor. Mesela Ben Hodges falan da konuşuyor şimdi. Evet. Onun da işlerine yer veriyor uluslararası ajanslar. Ben de takip ediyorum söylediklerini. Türkiye'nin bu F-16 alımıyla ilgili olarak Amerika'ya yaptığı başvuruları da değerlendiren tweetler atıyor, yazılar yazıyor.
Evet. Hocam aynı zamanda şey demiş, Karadeniz'de bizim pek askeri varlığımız yok ya, olacak iş değil. Türkiye'de Karadeniz'e hiç odaklanmıyor canım, yani o hep Suriye ile ilgileniyor gibi de bir sözü var Ben Hodges'ın.
O zaman git de bunu Pentagon'a anlat demek lazım. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na anlat. Sen Türkiye'yi PKK-PYD yüzünden Suriye'de tutuyorsun. Kaldı ki Türkiye Suriye'de bir askeri yığınak yapmak durumunda olmasa da Karadeniz'de çok büyük bir Rusya'yı rahatsız edecek derecede bir askeri yığınak yapmak taraftarı değil. Bunu biliyoruz. Çünkü Kontrol'e tam anlamıyla uyma taraftarı Türkiye. Evet. Dolayısıyla alt alta getirdiğimizde burada söyleyecek şeyler sınırlı. Evet, yani mesela Rusya'yı bu denli kışkırtmak bir istikrar anlamı geliyor. Yani Doğu Avrupa'daki ülkeleri, Balkanlardaki ülkelerin bir kısmını NATO'ya almak ve hatta bir sınır koymamak NATO'ya. Niye Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı NATO'ya almak için ısrar ediyoruz anlamıyorum. Hani bu mesela Ruslar kendilerine yönelik bir asker olarak algılıyorsa Ruslara dönüp de ya siz niye böyle algılıyorsunuz demek mantıklı mı? Hani genişlemesi ne zamana kadar devam edecek? Belarus'u da alalım, Ukrayna'dan Ukraynalı'yı alalım, Belarus'u alalım ve sonra olmazsa hani Rusya çok büyük, o da bir ikiye parçalansın da ondan da parçalarını alalım. Valla böyle gitme yani hayal dünyası zengin insanlardan kurulu Batı dünyası bazen.
Evet.
Soğuk savaş organizasyonu olan Avrupa Birliği ne kadar gidecek soğuk savaş sona erdikten sonra? Yani Avrupa Birliği belki dağılmaya gidecek. Avrupa Birliği altyapısı olmadan NATO'nun bu şekilde genişlemesi, ayakta kalması doğru mu, yeterli mi, sürekli mi? Bunlar soru işaretleri olarak karşımıza çıkacak. Ama benim görüşüm şu ki böyle NATO gibi çok büyük kapsayıcı 30 üyeli, şimdi belki daha da artmasından bahsediyorlar üye sayısının 70 ülkeyi kapsayan işbirliği olan, yani 40 tane de ülkeyle işbirliği yapıyor. Rusya'nın işbirliğini sona erdirdiğine göre 9'a gitti. Şimdi bu kadar geniş bir ittifak olur mu? Bu kadar arasında ortak çıkar belirlenebilir mi? Bu o kadar kolay mı? Yoksa ne? İşte şu anda belki de ona döndü. Böyle bir şey, sanki akademisyenlerin bir araya gelip konuştuğu bir tür konferans gibi bir yer.
Tabii hocam, Amerikalılar NATO'nun en önemli ülkesi olarak somut adımlar da atıyorlar. Romanya'da, Ukrayna'da askeri üsler kurmak, Dede Ağaç'ı Güney Avrupa hattından Rusya'ya yönelik sevk etmek üzere bunu da kullanıyorlar tabii. Yani konuşuyorlar ama Amerika'nın attığı somut adımlar var. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Tabii Hulusi Akar toplantıdaydı Türkiye'yi temsilen. Kısa bir görüşme de Amerikan Savunma Bakanı'yla yaptığı anlaşılıyor. Gerçi açıklamadan pek bir şey anlamıyoruz ama son dönemde bir tabii hem F-16'lar meselesi, F-35'ler, hem Amerikan yönetiminin Yunanistan'la savunma işbirliğini derinleştirmesi, kime karşı? O da NATO müttefiki, bu da NATO müttefiki. Zaten NATO'nun dayanışma maddesi varken Fransa'nın ve Amerika'nın tekrardan Yunanistan'la dayanışma sergilemeleri falan, böyle biraz ortalık karışık gibi. Dolayısıyla Hulusi Akar'ın toplantıda Türkiye adına nasıl bir tutum sergilediği henüz bilmiyoruz ama Rusya'ya karşı bu adımlara Türkiye onay da verir görünümünde. Son gelişmeleri bu bağlamda nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye açısından söylüyorum size.
Şimdi Türkiye açısından bence NATO'da bu mevcut gidişata genel hatlarıyla ayak uydurmakta bir sakınca yok. Bu arada Yunanistan'ın Fransa'yla yaptığı askeri işbirliği Amerika'yla yaptığından biraz farklı. Fransa'yla yaptığı tamamen Türkiye karşıtı bir şey. Amerika şöyle savunacaktır. Vallahi işte biliyorsunuz, işte siz de çok fazla istekli görünmüyorsunuz Montreux'u uyguladığınız için. Biz Yunanistan'da işte Girit'ten başlayıp ta Yunanistan'da orta bölgelerin hepsini kapsayacak ve Dede Ağaç'a kadar çıkacak bir hatta. İşte Karadeniz'deki NATO varlığını takviye edici üsler kuruyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Tamam, bunu böyle savunacaktır. Yani zaten Anthony Blinken'ın Mitsotakis'e yazdığı mektubun içeriğinde de bunun çok ötesine gidecek cümleler yok. Yunan tarafı bunu abartıyor falan ama Yunan tarafının şımartıldığı doğru. Burada diplomasiye ihtiyacımız var. Eğer bu böyle olacaksa Yunanistan kendisini Amerika'nın Rusya'yı çevreleme politikasının uzak karakolu haline getirdiyse, o zaman Türkiye'de aklını başına alsın. Rusya ile otursun, yepyeni bir vizyon geliştirsin. Karşılıklı bir alver yapsın. Pardon, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından Suriye'de bir uzlaşmaya kadar Hatta Kırım'a Türk Hava Yolları'nın uçması vesaire gibi konularda başlangıçlar oluşturarak bu Kırım'ın da Rus toprağı olduğunu kabul ettiğimizi gösteren sembolik girişimlere kadar bir dizi konuda anlaşma sağlasın. Böylece madem ki Yunanistan ve Rum kesimi böyle yapıyor, o zaman bunun bedelini böyle ödetelim. Bize birisi gelir de siz ne yapıyorsunuz Rusya ile derse, biz de deriz ki Yunanistan Fransa ile ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ama biz böyle yapmıyoruz. Bizim Dışişleri Bakanı mesela şimdi her konuda bir devletle bir sorun bulup kavga çıkarıyor adeta. Mesela şimdi bizim Rusya politikamıza bakın. Biz şimdi bir yandan Rusya'yı kızdırıyoruz, bir yandan da Ukrayna konusunda ne elde edeceğimiz belli olmayan politikalara saplanmış durumdayız. Mesela Kırım Platformu diye bir platforma gidiyoruz. O platformu Rusya düşmanca diye tanımlıyor. Ve o platformda biz Kıbrıs Rum kesimiyle aynı masada oturuyoruz, biliyor musunuz? Yani akıl almaz işler yapıyoruz. Ha, Türk dış politikasının bir gözden geçirmeye ihtiyacı var ve toptan bir gözden geçirmeye ihtiyacı var. Eğer bunları yapabilirse Türk dış politikası bu süreçte çok çok çok faydalar temin eder. Yok bunları yapamazsa çok kutuplu dünyada pimpon topuna döner. Önüne gelen bir tane vurur. Yani buradaki görüntü ona döndü. Yani mesela Mısır'la aramızdaki uzlaşmaya engel ne var yani? Armudun sapı, üzümün çöpü dememek lazım bu konularda. Çok süratli hareket etmek lazım. Yoksa işte Atina'da tekrar Rumlar Yunanistan Sisi ile bir araya geliyor. Ondan sonra yeniden onlara karşı bildiri yayınlıyoruz. Yayınladığımız bildiride de tamam Rum tarafını, Yunanistan'ı şiddetle eleştiriyoruz. Devam edelim. Haklı, geçerli, mantıklı sebeplerimiz var. Ama mesela bildirinin bir Mısır'la ilgili bölümünde kendi çıkarlarının nerede olduğunu hala anlamamış olması. Ya bir devlete böyle şey denir mi? Yani karşınızdaki bir devlete sen akılsızsın diyorsunuz. Ya bu ifadelerden falan kaçınmak lazım. Vaktiyle Mısır'ın en fazla itiraz ettiği şeylerden biri buydu. Bana akıl verme. Ben çıkarlarımın nerede olduğunu biliyorum ama sen bana tehdit oluşturuyorsun her yerde. İdeolojik Libya'ya gelişini ben batıdan kuşatma olarak görüyorum. Sen de bunu böyle diye yapıyorsun. O yüzden ben de karşı tedbirler alıyorum. Dolayısıyla benimle uzlaşacaksan bütün bunların bir yolu var, yordamı var. Bu şekilde olursa olur diyordu. Biz hala işte mesela Mısır'a akıl veren taraftayız. Yani sen yolunu bilmiyorsun. Şeyini bil. Bunun yerine daha yumuşak ifadeler kullanılamaz mı? Mesela işte Mısır gibi dost ve kardeş bir ülkenin bu gibi girişimlerden en kısa zamanda uzak kalacağı beklentisiyle falan diye yani çok daha uygun cümleler.
Diplomatik bir dil.
Evet. Tabii. Yani ne gerek var yani. Ama evet. İşte diyeceksiniz ki siz de bana hocam Suriye'deki mevcut politikanın elle iler tutar yeri var mı? Yok. Yani bir yandan Suudilerle bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile uzlaştığımızı söylüyoruz. Bir yandan Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri ile Yunanistan'ın askeri işbirliğinin devam ettiğini görüyoruz. Demek ki hala bir takım tortular var, bir takım sıkıntılar var. Neler bunlar?
Evet.
Ben bilmiyorum. Siz basın mensupları da bilmiyorsanız o zaman demek ki hala sıkıntılı alanlar var. Güven eksikliği var. Başka bir şeyler var. Bunları izale edici tedbirlerde yeterince ve yeterince hızlı bir şekilde alınmıyor demek ki.
Evet, peki hocam. Süremizi bitirdik yani, ama en azından ya, buyurun son. Evet.
Yani Yunanistan madem ki kendisini bu hale sokuyor Amerika ile işbirliğinde, Fransa ile işbirliğinde ama Amerika ile işbirliğinin Rusya tarafından çok rahatsızlık yaratıldığını ve Rusya'nın bundan rahatsızlığını çok belirgin bir şekilde ortaya koyduğunu da söylemek lazım. Ama aynı Rusya'yı biz kazanamıyoruz. Ben bakıyorum Rus basından son zamanlarda adamlar Kremlin üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye'nin Kırım politikası ne demek diye. Ve öyle bir noktaya geldiler ki ya Türkiye galiba Kırım'ı kendisi istiyor da onun için böyle yapıyorlar falan diye. Yani burada bırakayım yani.
Peki hocam. Teşekkür ediyorum değerlendirme için. Süremi aştım o yüzden ısrar edemiyorum. Çok teşekkür ederim ama değerlendirme için hakikaten.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, Profesör Hasan Ünal Maltepe Üniversitesi'nden hem NATO Savunma Bakanları toplantısı Lloyd Austin'in, Pentagon şefinin bölge turu, Amerika'nın çevreleme Rusya'yı hamleleri, bütün bunlara ve Türkiye'nin de tabii ki burada duruşunu konuşmaya çalıştık. Efendim, Aerosmith'ten Walk This Way ile veda edelim. Bu hafta size pazartesi günü yeniden Dünya'dan Haberler'le Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.